biraz Nevruz'dan bahsedelim. Kelime anlamı nedir? Türk kültüründeki yeri nedir diye birkaç cümleyle olsun. Hem gündemi şöyle bir takip etmiş olalım ama hem de tabii haftalardır devam eden Balkanlar, o coğrafya ve o coğrafyanın kültüre kattıkları, kültürden alıp yoğurdukları konusunu konuşalım.
Evet. Şimdi Nevruz Farsça bir kelime. Bir kere kelime manası üzerinde duralım. Nev çok kişiye yabancı değildir. Avrupa dillerinde de var. New şeklinde veya neo şeklinde yeni demektir. Farsça nev yeni demektir. Hatta Nevşehir var mesela. Ruz gün demektir. Hatta oruç kelimesi buradan gelir. Gün boyu sürdüğü için. Nevruz yeni gün demektir. Normalde burç değişikliğinde 21 Mart'a denk gelen gün Nevruz'dur. Nevruz İran takviminde bir geçiş devresini teşkil eder. Gündüz ve gecenin eşitlendiği, günlerin uzamaya başladığı bir günü temsil eder. Bu bakımdan şark dünyasında kıymet verilen bir gün olmuştur. Yani günler uzuyor, gece kısalıyor. Gece ise karanlığın, üzüntünün sembolüdür. Gündüz ise bunun tersidir. Bu sebeple Nevruz'a takvim başlangıcı olarak bir mana vermişler. Nitekim bugün de İran takvimi Nevruz'la başlar. Yani İran takvimi de yılbaşı Nevruz'dur. Nevruz'a bir de dini bir mana yüklenmiştir. Zerdüşt dininin iki bayramı vardır. Nasıl ki Müslümanlığın Kurban Bayramı ve Şeker Bayramı olmak üzere iki bayramı vardır. Hristiyanlık ve Yahudilikte de buna benzer Paskalya gibi, Noel gibi bayramlar vardır. Hamursuz gibi, Yom Kipur gibi. Zerdüşt dininde de iki tane bayram vardır. Zerdüşt dini İranlıların Müslüman olmadan önce mensup bulundukları bir dindir. Zerdüşt adında bir şahıs tarafından kurulduğu için Zerdüşt dini diye bilinir. Mecusilik diye de bilinir. Ateşperestlik olarak da bilinir. Dinin esası iki tanrı vardır. Birisi iyilik tanrısı, birisi kötülük tanrısı. Ve ateş mukaddestir. Çünkü her şeyi yakıp yok etmeye kadirdir. Böyle bir dindi bu Zerdüşt dini. Bu Zerdüşt dini ateş de çok yakından bağlantılı olduğu için güneş de onun için önemli bir unsurdu. Güneşin ışınlarının artmaya başladığı, burçların intikal ettiği günler bu bakımdan önemliydi. İşte birinci bayramları olan Nevruz 21 Mart'ta, ikinci bayramları olan Mehrican ise 21 Eylül'de tesis edilir, kutlanırdı.
Birbirinin tam tersi.
Tam tersi günlerde. Orada da artık gecenin başlaması söz konusu. Yani gündüz ve gece eşitleniyor, gecenin artmaya başladığı bir tarih. Bu ikisinde bayram yaparlardı eskiden Mecusiler. Peki bu bayram İslam dünyasına nasıl girdi? Bir kere İranlılar arasında Nevruz eski geleneklerden insanların vazgeçmesi bir hayli zor oluyor. Nevruz İranlılar arasında en azından halk kitlesi arasında bir müddet daha varlığını muhafaza etti. Ve bu yoldan İranlılara en yakın komşu olan Türklere de sirayet etti. Yoksa Türklerin milli bir bayramı değildir Nevruz. Yani dini bayram olmadığı gibi Türklerin milli bayramı da değildir. Bugün Türk dünyasında yok Tacikistan'da, Kazakistan'da Nevruz kutlamaları yapılıyor ise de bunun eski Türk tarihiyle bilgisi yok. Adından da anlaşılacağı gibi Nevruz Farsça bir kelime, Farsça bir bayram. Fars tesiriyle izah etmek mümkün bunu. İran'da Şiilik yaygınlaşmaya başladıktan sonra İranlılar Nevruz'a İslami bir kimlik oturtmuşlardır. O da Hazreti Ali'nin doğum günü olmasıdır. Hazreti Ali'nin doğum günü olduğuna inanırlar. Halbuki Hazreti Ali Arap'tır. Araplarda İran takviminin kullanılmayacağı tabiidir. İranlar Hicri takvimi kullanırlar kameri esasa göre. Ve her sene aynı zamana denk gelmez. Nasıl mesela Hazreti Peygamber'in doğum günü 12 Rebi'yle evvel olarak kabul edilir. Ve her sene değişir bu. Kısa olduğu için kameri takvim, güneş takviminden daha kısadır ay takvimi. Bundan dolayı 11 gün önce gelir. Hazreti Ali'nin de eğer doğum günü belliyse ki ben pek belli olduğunu zannetmiyorum ay günü itibariyle. Bu da aynı Hazreti Peygamber'in doğum günü gibi her yıl farklı zamanlara gelecektir. Burada şunu anlıyoruz ki İranlılar Şii mezhebini kabul ettikten sonra yani Müslüman olduktan epey sonra Şiiliğe girdikleri zaman eski bayramları olan Nevruz'a dini bir hüviyet oturtmuşlar. Nasıl ki Hristiyanlar Aziz Paulus Avrupa'da Hristiyanlığı yaydığı zaman eski Roma tanrılarına birer Aziz ismi vererek bunlara ibadet etmesine müsaade etmişse yani eski pagan tanrılarını Hristiyanlaştırmışsa İran'da da böyle olduğunu tahmin ediyoruz.
Bir şekilde yeniliğin kabul görmesini ve kendilerinden olduğunun imajını güçlendirmeye çabası.
Şimdi Osmanlılar'da şimdiki kadar Nevruz halk arasında çok fazla bilinen çok fazla kutlanan bir gün değildir. Anadolu'da halk arasında Hıdrellez denilen 6 Mayıs kıymet verilen bir gündür. Bugün yazın başladığı, kışın bittiği bir gün olarak kabul edilir. O gün halk pikniklere çıkar, kıra çıkar, toplanır, yerler, içerler ve baharın gelişini kutlarlar. 21 Mart Anadolu'da ve Türklerin yaşadığı coğrafya olan Orta Asya'da hiçbir zaman baharın gelişi değildir. 21 Mart, bu sene böyle sıcak oldu, buna bakmayın ama 20 Mart her sene soğuğun hüküm sürdüğü bir aydır. Nisan ayı da böyle geçer ancak Mayıs'ta yaz başlar. Onun için bu bakımdan Nevruz'un doğrudan Türk ve Anadolu tarihiyle bir ilgisi yok. Fakat Osmanlılar'da, bilhassa edebiyatta, Fars kültürünün de tesiriyle Nevruz biliniyor ve Nevruz'a dair bir takım şiirler yazılıyor. Nevruziye derler buna. Bu Nevruziyelerde tamamen bir bahar imajı yüklendiğini görüyoruz Nevruz'a. Yani bahar geldi artık, kış bitti, üzüntülerin, sıkıntıların, hastalıkların, gönül kırgınlıklarının sembolü olan kış bitti. Gönül ferahlığının, yeni sevdaların, ışığın, aydınlığın, sıcaklığın sembolü olan yaz başlıyor. Mealinde Nevruziye adında şiirler yazmışlardır.
Bir tür depresyon ilacı.
Evet, aynen öyle. Yani Nevruz bizim kültürümüzde böyle bir yer tutmaktadır. Yani son zamanlarda Nevruz'a yüklenen mana çok çeşitli kesimlerde farklı olmuştur ama bizim kültürümüzde, bizim tarihimizdeki Nevruz'un perspektifi budur.
Evet. Biz tabii özellikle dinleyicilerimize hatırlatalım. Ne ise onu paylaşmaya çalışıyoruz dinleyicilerimizle.
Tabii.
O şu andaki uygulamaya uyar, uymaz, bakanların farklı açıklamaları var, olur, olmaz. O değil ama bizim tarihte
tarih
olan...
Tarih ve kültürel boyutuna her hadisenin bakarız. Yani bunun dışındaki uygulamaları veya insanların algılamaları ikinci planda kalır. Yani bizim ister istemez yapacağımız objektif olmaktır. Yani kültür tarihi bakımından hadiselerin veçesini ortaya koymaktır.
Biz birkaç haftadır Balkanları konuşuyoruz. Bu haftada Balkanlarda bıraktığımız kültür sanat eserlerini ve çeşitli sebeplerle oradan gelenlerin buradaki kültüre neler kattıklarını konuşacağız demiştik. Bir kere tabii çok zor, çok boş buldukları bir yere, Balkanlara kültür bırakmışlar. Bunu her halükarda söylemek mümkün. Evet. Aradan geçen onca yüzyıl sonrasında bile baktığımızda Osmanlı'nın çok erken dönem eserlerini görebiliyoruz. Onca hırpalamaya, yağmalamaya karşın yine de ayaktalar. Doğru. Bazıları. Bazıları fonksiyon dışında kullanılıyor, bazıları yıkıldı. Yakın zamanda yıkılanlar da var içinde. Ama zamana direnip buradan hangi kültürün geçtiğinin ispatı şeklinde ayakta kalmaya çalışanlar da.
Evet, doğru. Yani Balkanlarda bu eserler bilhassa, yani halkın yaşayışı, kıyafetleri, yemekleri, konuştuğu kelimeler, bunlar tabii kolay algılanabilecek ayrıntılar değil. Bunları da insanlar derinlemesine inceleseler buradaki Türk Osmanlı tesirini görebilirler. Ama bu bayındırlık eserleri, her şehirdeki hatta köylere kadar uzanan bayındırlık eserleri Osmanlı'nın buradan geçtiğini ve bir de iz bıraktığını gösteriyor. Zaten insan odur ki geçtiği yerde bir iz bırakır demişler. Osmanlı bunu hakkıyla yapmış. Geçtiği yerde bir iz bırakmış ve menfi bir iz değil bu. Her gittiği yerde müspet bir iz bırakmış. Yani Osmanlı hakkındaki kanaatler ne kadar menfi olursa olsun gerek Balkanlarda gerek Arap dünyasında, bu menfi kanaatler tamamen emperyalist propagandalar neticesi doğmuş olan veya nasyonalizm cereyanının tesiriyle doğmuş olan kanaatlerdir. Yoksa aklı selim sahibi kimseler Osmanlı devrini tatlı bir hayal olarak bugün hatırlamaktadırlar.
Hatta bununla ilgili zaman zaman programlarda da paylaşıyoruz. Çok karışık yerlere çok kısa zamanda düzen getirmişler. Balkanlar da onlardan biri ve bu bölgelerde, bu coğrafyalarda o zamanki düzen halen kurulabilmiş değil. Halen iç savaşları, problemleri, sınır çatışmaları dinmiş değil bu bölgelerde.
Tabii zaten mevcut düzen, şu anda bir düzen varsa Balkanlarda ve Arap dünyasında, bu da Osmanlı'nın kurduğu düzenin kalıntılarıdır. Yani ben bunu Arap dünyasında da Balkanlarda da bilhassa devlet görevlilerinden çok işittim. Yani Osmanlı bize bürokrasiyi öğretti. Osmanlı olmasa biz iki satır yazı yazamazdık.
Diyorlar.
Yani devlet idaresi, bürokrasi, burada tabii devlet, Osmanlı devleti yerli şahısları da icabında istihdam etmiştir. Ve bunlar da devlet nizamı, cemiyet nizamı bu sayede devam etmiştir. Yani Avrupa'da sadece Osmanlı kültürünün bırakılması eserlerle, sanat eserleriyle değil ama orada devlet yapısı, cemiyet yapısı çok esaslı bir tesirli olmuştur Osmanlı'na yani.
Özellikle Osmanlı İmparatorluğu bir bölgeye gittiği zaman maddi eserler içinden en önce hangisini yapardı ve Balkanlar'da önce neler yapılmış?
Şimdi Osmanlı kültüründe bir kere bir şehir Müslümanların yaşadığı bir şehirse orada öncelikle bir mabet olur. Çünkü mabet şimdikinden çok daha derin manaları olan bir mekandır. Şimdi sadece girilip belli vakitlerde ibadet edip çıkılan bir yerdi. Halbuki vaktiyle mabet insanların bir araya geldiği, düğünlerinin yapıldığı, nikahlarının yapıldığı, icabında dava dinlendiği, bir takım ilanların yapıldığı bir yerdi. Yani bir nevi sosyal bir toplantı merkeziydi. Sadece ibadetler değil. Hı hı. Bu Hazreti Peygamber'den gelme bir gelenektir. Osmanlılar'da da böyleydi. Dolayısıyla bir yere önce mabet yapılması gerekiyor. Mabet bir anlamda halkın toplanma yeridir. Ondan sonra bu mabet tek başına kafi değildir. Bu şehirde okuyacak çocuklar var. Onlara ilim neşretmek lazım. Yüksek tahsil yapacak gençler var. Onlar için medrese kurmak lazım. Birinciler için Sibyan Mektebi, ikincisi için medrese kurmanız lazım. Üçüncüsü Osmanlı demek temizlik demek. Hamam demek. Gidilen yerde mutlaka bir hamam olması lazım. Nitekim eski evlerde şimdiki gibi büyük tekellüflü hamamların bulunmadığını, sadece küçük gusülhanelerin bulunduğunu düşünürsek konaklar haricinde, hamamın bir şehirdeki emniyeti anlaşılır. Bu şehirde fakirler vardır, kimsesizler vardır, bakıma muhtaç kimseler vardır ve medrese talebelerinin bakıma ihtiyacı vardır. Bunun için bir imaret. Burada sabah, akşam ve öğlen yemek çıkar. Burada hem muhtaçlar hem medrese talebeleri bedava yemek yerler. Bütün bunlar kurulan bir şehirde sırasıyla bir an evvel meydana getirilen bayındırlık eserleridir. Osmanlı her gittiği şehirde hemen hemen bunu yapmış. Hangi şehrin katalogdaki, arşivdeki kayıtlarına bakarsanız bunu görmeniz mümkün.
Büyük şehirler değil sadece, kasabalar, hatta köylerde de.
Köylerde belki bazı... çok daha sınırlıdır. Büyük köylerde belki farklıdır. Köy Müslüman köyü ise farklıdır zaten. Gayrimüslim köyü ise farklıdır. Gayrimüslim köyü ise köyde zaten kamu binası olarak bir tek kilise görülebilir. Müslüman köyünde de cami görülebilir. Bunun dışında teferruatlı hamam, imaret gibi yerler bulunmaz. Ancak köy büyük bir köyse, orada hatta bazı kayıtlarda geçiyor, hamamı olan bir köydü diyor.
Yani bu o kadar büyük oldu.
Çarşısı olan bir köydü, hamamı olan bir köydü, büyük bir köy olduğunu gösteriyor. Sibyan Mektebi zaten camiyle beraber fonksiyon görür. Köyde de zaten medresenin olması düşünülmez, imaretin olması düşünülmez. Yani cami alt bir birimdir köy. Ama kasaba ve şehirlerde biraz evvel anlattığımız komplekslerin, ki buna külliye deniyor, küçük, orta veya büyük ölçekte yaptırıldığını, yapıldığını görüyoruz. Ve bunu yapmakta gerek oralı ileri gelen Müslümanlar, gerekse buradan oraya giden idareciler yarışmaktadırlar. Çünkü bu işin bir usulü var Osmanlılar'da, vakıf usulü. Devlet kamu harcamalarına girmez. Yani bu saydığımız binaları devlet yapmaz. Bunu hususi şahıslar yapar.
Sponsor bulur yani.
Sponsor bulur. Bunlara yardımcı olur. Arazi tahsis edebilir, gelir tahsis edebilir. Bunlar yaparlar. Vakıf eser olarak. Peki bunlar niye yaparlar?
Ama bir taraftan da bunu denetler ve onaylar ki, değil
elbette.
Mi?
Elbette. Yani herkes her istediğini rastgele yere yapamaz. Bu devletin kontrolü vardır. Sadece yapılmadan önce değil, yapıldıktan sonra da işleyişi hususunda devletin nezaret, denetleme görevi vardır. Zaten bütün vakıflarda devletin böyle bir görevi var. Şahıslara özendirir. Şahıslarda sevap kazanmak maksadıyla, ismini ölümsüzleştirmek maksadıyla bu eserlere girişirler. Ve böylece Osmanlı ülkesinin her tarafı, sadece Balkanlar değil, insanlara lazım olan bir takım mekanların bina edilmesiyle mamur hale gelir.
Kısa bir ara verelim. Ardından özellikle tabii bazı isimler ön plana çıkıyor bu işleri yapmada. Osmanlı'nın yol boyunca hem kendi ulaşımını sağlamak hem de gerisinde kalanların ulaşımına katkıda bulunmak için yaptıklarını konuşalım. Kısa bir aradan sonra buradayız.
Şimdi reklamlar. Akıllı yatak ViscoStar. İş bir yataktan.
Evimin penceresi Egepen. Dikoning.
Viscomet akıllı yastıklar. İş bir yataktan.
Bu çilek. Bu da süt. Ve bu da gerçek çilek ve süt kremasının muhteşem karışımı. Stars. Stars. Şeker ötesi karışım.
Akıllı yatak ViscoStar. İş bir yataktan.
Meyve seven. Meyve içen. Meyve içeli.
Bir avcı gelin.
Özlenen tat.
Meyve. Viscomet akıllı yastıklar. İş bir yataktan.
Femer reçelleri nefis. Annenizin reçeli gibi.
Femer reçelleri.
Reklamları dinlediniz. Görüşleriniz ses bozsun.
Yayınlarla ilgili düşüncelerinizi görevlilerimize 24 saat birebir iletebileceğiniz yeni bir dönem başladı. RTÜK artık size daha yakın. Sizi dinliyoruz, sizinle karar veriyoruz. 444-1-178 RTÜK İletişim Merkezi. Telefonlarınızı bekliyoruz, görüşlerinizi önemsiyoruz. RTÜK artık size daha yakın.
Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Tabii hani tüm bu eserleri yapabilmek ve o eserlerle merkezin bağını tutabilmek için, ayakta tutabilmek için yola ve yolun bazen sekteye uğradığı yerlerde de köprülere ihtiyaç var. Osmanlı'nın da yol ve köprü yapımında mahir olduğunu biliyoruz.
Evet,
ve çok hızlı yapıyorlar.
Tabii ulaşamadığınız yer sizin değildir diye bir söz var. Halil Rıfat Paşa'ya mal edildi Sivas valisi. Osmanlı Devleti bir gaza ruhunun esas olduğu bir devlet, fütuhatçı bir devlet. Fethediyor. Fethettiği yerleri de ben burayı fethettim, tamam burada benim borum ötüyor demiyor. Orayı vatan ediniyor. Vatan edinmesi için buraya memur gönderecek, asker gönderecek, burayı kontrol edecek, hakim gönderecek, vergi alacak, asker alacak, buradan geçecek, başka yerlere gidecek. Yani yollar bugünkü gibi değilse bile, yani insanların ticaret ve seyahat, turizm şimdiki gibi gelişmiş değil ama en azından devlet için evvel emirde mutlaka yollara ihtiyaç var. Ticaret de elbette şimdi kadar değilse bile yollara ihtiyaç duyan bir müessese. Bunun için Osmanlılar yollara hepsinden önce ehemmiyet vermişler. Ve bir yer fethedilir fethedilmez buralara yol yapıldığı, tabi o zamanın şartlarında köprüler yapıldığı, buradaki geçit yerlerinin tespit edildiğini görüyoruz. Nereden geçilebilir? Neresi elverişlidir? Yol kısadır veya uzundur ama geçit yeri neresidir? Bu çok mühim. Hele Anadolu gibi, Balkanlar gibi dağlık coğrafyalarda bu geçit yerlerin çok ehemmiyeti var. Ayrıca bu geçit yerleri eşkıya baskınına elverişli olduğu için buralarda derbent görevlilerinin kurulması lazım. Derbent görevlileri o yakındaki köylerden belli kişilere derbent ağalığı verilir. Bir nevi sigortadır bu. Buradan gelip geçen kervanları siz koruyacaksınız. Burada eşkıya olmayacak. Kervanlar soyulmayacak. Soyulursa siz bunu ödersiniz. Peki bunun karşılığında vergiden muafsınız.
Görevi bu.
Görevi bu. Derbent
geçici
ağalığı.
Koruma.
Evet. Bu birinci usul. İkincisi de menziller. Bir günlük yol, insanlar o zaman at ve yaya olarak gidiyorlar, bir günlük yol yaklaşık 30 kilometre. 30 kilometrelik her konak yerine menzil veya konak denir. Burada bir kamu binası bulunur, menzilhane. Burada miri atlar bulunur, yani devlete ait atlar. Bir posta tatarı, İstanbul'dan çıktı Bağdat'a, Şam'a, Rusça'a, Belgrad'a, Budin'e haber götürüyor. Giderken bu menzillere uğrar, atını orada değiştirir, yorulgun atı bırakır. Dinlenmiş atı alır. Oradan yoluna devam eder. Bu menziller bir kere çok ehemmiyetlidir. İkincisi ordu intikallerinde bu menziller çok ehemmiyetlidir. Çünkü menzillerin ambarları vardır. Bu ambarlarda ordu oradan geçerken orada konaklarsa, hı hı, onlara yetecek kadar arpa, buğday ve ilahir peksimet burada muhafaza edilir.
Yani söylendiği gibi sözünüzü kestim. İşte Osmanlı ordusu talan ederek, yağma ederek kendi bir yere gitmiyor.
Kendi ülkesini yağma talan edemez ki. Kendi ülkesinden geçecek. Bir yere gittiği zaman da harp var. Öyle talanla uğraşacak vakit yok. Çünkü harbi kazanmanız lazım. Harbi kazandıktan sonra zaten sizin. Harbi kazanmadan talan etseniz neye yarayacak? Kendi ülkenizi nasıl talan edebilirsiniz? Kendi vatandaşınızı talan etmek mümkün mü? Askerler ekinleri çiğnemişler de şikayet etmiş padişaha, köylü, hı hı, Bulgar köylüsü, evet, tamam demiş, yani özür dileriz, öderiz demiş masrafınızı,
haklı bulmuş yani,
evet, ödemesek ne yapacaktın demiş, seni demiş kanuna şikayet ederdim ben demiş, padişah da kanundan kaçamaz demiş köylü. Ya bunlar meşhur hikayelerdir.
Enteresan tabii, hani anlatılır. Şey, yol boyunca üzüm yemiş de
bağlamış parasını. Bunlar birer gerçek. Yani Osmanlı ordusu çapulcu ordusu değil. Hı hı. Yani fevkalade o öyle kabadayı gibi o geniş omuzlu posbıyıklı adamları görüp de bunlar kaba saba angut adamlar zannetmeyin. Onlar hepsi çok ince terbiyeden geçmiş. Oturmasını kalkmasını bilen, konuşmasını bilen, icabında düşmana karşı çok sert ama dostuna karşı fevkalade refik, fevkalade yumuşak. Şiir söyleyen, şiir yazan insanlardı.
Tabii bir eğitimden geçiyorlar. Yani biz ordu deyince seferberlik ilan edildi. Hadi bakalım her yerden herkes gelsin.
Ordunun bir profesyonel kısmı var, bir ama profesyonel olmayan kısmı var. Ama profesyonel kısmı zaten bu işin mekteplerinde okuyor. Çocukluğundan beri o mekteplerde yetişmiş. Her şey ona göre. Bunlar profesyonel asker. Onun dışındakiler de taşlı asilzadeleri denen sipahilerin çevresidir. Onların ailesi veya mahiyetindeki kimselerdir. Yılın belli zamanlarında o sipahinin etrafında onlar eğitim ve talim görürler. Ve devamlı sipahinin evinde, köşkünde, konağında yaşarlar.
Yani görgüsü olan
kimselerdir. Bunlar gittiği yerde talan yağma yapmamıştır. Yani Osmanlı ordusu ne denirse denir ama bu hususta bir kere sicili temizdi. Bunu Avrupalılar da tespit ediyor. Hı hı. Zaten Osmanlı ordusunun gittiği yerlerde hüsnü kabul görmesinin en mühim sebeplerinden birisi de budur. Ordu demek çekirge sürüsü demek. Gittiği yerde hakikaten zarar veren bir topluluktur. Osmanlı ordusu gelip geçer kimsenin ruhu duymuyor. Kimseye dokunulmuyor. Önceden her şey ayarlanmış. Yollar, köprüler ayarlanmış. Geçit yerleri ayarlanmış. Menzillerde ne yiyeceği ne içeceği ayarlanmış. Buzbek Osmanlı ordusunun içine girdiğimizde diyor ya bu kadar mı olur yemek yiyorlar hiçbir gürültü olmaz diyor. Sessiz sedasız tabaklar elden ele geçiyor diyor. 300 kişi yemek yiyor diyor. Ne diyor yedikleri de çok fazla bir şey değil harp çünkü diyor. Kanaatkarlar diyor et suyuna diyor ekmek doğruyorlar peksimet. O anda o bulunmuş. Ve bizim askerler olsa mümkün değil bunu diyor yapmaz isyan ederler diyor.
Bu yemekle savaşılmaz
diyor. Hepsi diyor gayet terbiyeli. Sessiz sedasız böyle sanki bir dini ayindelermiş gibi bunu Buzbek yazıyor yani İngiliz elçisi.
Evet,
yani Alman elçisi. Yani bunu yabancılar tespit ediyor. Orduyu görmüşler seferdeyken. Kanlı Sultan Süleyman zamanında. Tamam sonra bazı deformasyonlar bozulmalı olabilir ama ideal zamanda ideal olarak faaliyet gösterdiğini biliyoruz. İşte bu menzilhaneler çok önemlidir. Hı-hı. Kadılar teftiş eder burayı. Hangi kadılığa bağlıysa o kadı orayı teftiş eder. Arpası, peksimeti, buğdayı tamam mı? Ordu geliyor. Orada konaklar. Çadırlar önceden kurulur. Çadır mehterleri önceden gelir. Çadırlar orada kurar. Hamamına kadar her şey kurulur. Ordunun orada konaklayacağı yerde. Ordu gelir. Orada konaklar.
Bir günlük menzilde hamam da mı kuruluyor?
Tamam tabii. Ordunun kendi hamamı vardır. Ordunun esnafı vardır. Ordu esnafı derler. Ordu sefere çıkmadan önce ilan edilir. Ordu esnafı kim olmak ister diye. Ayakkabıcı ilan edilir. İşte iki ayakkabıcı, dört demirci, bir çadırcı, bir hamamcı sayılır. Ordunun sayısına göre. Müracaat ederler. Müracaat edenler arasında seçim yapılır. Şimdi bunlara geçici askerlik şeysi verilir. Belgesi. Yani bunlar üniformalı askeri şahıs sayılır. Ve orduyla beraber bunlar sefere giderler. Ordunun bütün ihtiyaçlarını seferde karşılarlar.
Savaşmaz ama.
Savaşmazlar. Hı hı. Ama gerektiğinde mesela Haçova Meydan Muharebesi'nde harbin kızıştığı bir zamanda ordu esnafının müdahalesiyle harp kazanılmıştır. Ne buldularsa kap, kacak ellerinde saldırmışlar ordu esnafı. Harbin seyrini değiştirmiştir.
Kritik bir noktadaki
orada
müdahale
demek. Orada esnafı normal ticaretini yapar. Aynı zamanda ganimete iştirak eder.
Yani yaptığı işten para alır bir alır. De ganimetten ortak.
Onun için giderler. Tehlikelidir, rizikolludur. Dükkanını bırakacak adam, icabını da kapatacak ama neticesi bundan dolayı çok zenginleşen orada esnafı vardır. Yani orada esnaflığı riskli fakat rağbetli bir şeydir. Şimdi bu menzillerde bulunanlar da Rumeli'de çok var bu menzillerden. Tek tük kalanlar da var. Biraz da zaten Rumeli'de çok. Çünkü sefer Rumeli olduğu için. O yakın köy ahalisinde mesela Bulgar menzilciler var. İsmine bir şey diyorlar. Tabila mı öyle bir şey diyorlar. Menzilci oraya bakıyor. Her şeyle meşgul oluyor. Bu da vergiden muaf. Nüzul mükellefiyetine vergiden muaf. Diğerleri bunun vergi mükellefiyeti var. Yani bu derbençilerle yani geçitleri bekleyenlerle bu menzilleri bekleyenler menzil ağaları derler bunlara veya menzilci derler. Vergiden muaf. Böyle bir düzen kurmuş. Ve bütün Rumeli ağ gibi örülmüş böyle yollarla, köprülerle, menzilhanelerle, derbentlerle.
Bu köprüler hala ayakta.
Hala ayakta olanları var. Çünkü Osmanlı geçtiği yeri vatan olarak gördüğü için oradan bir daha geçecek, bir daha geçecek, halk geçecek. Alel usul bir istikam köprüsü kuralım demiyor. Zaten Mimar Sinan biliyorsunuz istikam subayıydı. Yani ordunun bu işlerle ilgilenen bir subayıydı. Yoksa mimari mektebini bitirmiş değildi. Orduda bu tahsili veren bir bölüm de vardı. Yani mimarlar yetişirdi. Meşhur mimarların çoğu ordudan yetişmedir. Askeri mimarlardır. Tıp mektebi mesela. Askeri tıp ordunun içinde askeri bilhassa cerrahlar vardır. Buradan çok cerrah yetişmiştir. Mesela Cerrah Mehmet Paşa İstanbul'da bir semte adını veren ordudan yetişme bir cerrahtır. Sonra saray doktoru olmuştur. Yani ordunun organizasyonu fevkalade bir organizasyondur. Tabii Rumeli fetihlerinde de bu ordunun bu fevkalade organizasyonunun çok rolü görülmüştür. Ve işte Osmanlılar Balkanları fethettikten sonra burayı bir yurt edinmiştir. Bu çok önemli. Bunu her yerde söylüyorum. Burası bizim sömürgemizdir. Biz burayı sömüreceğiz. Durabildiğimiz kadar da Allah ne gösterir dururuz öyle dememiştir. Hepsini yurt edinmiştir, vatan edinmiştir. Gidip orada oturmuştur nüfusu el verdiği ölçüde. Burası benim yeni vatanım demiştir. Sömüreceğim insanlarımla sömüreceğim yerdi dememiştir. Ve mahalle halka olabildiğince muhtariyet, özellik vermiştir. Hatta çoğunun hükümdarlarını, krallarını başta bırakmıştır. Bu kral ailelerinden bazıları sonradan Müslüman olmuştur. Osmanlı hizmetine girmiştir. Bir kısmı halkın arasında karışmıştır. Bugün Balkanlardaki problemlerden bir tanesi de Osmanlı sınırlarına riayet edilmemesidir. Birinci ve ikinci Cihan Harbi'nde oradaki Balkan devletleri katıldığı bloğa göre toprak kazanmış veya kaybetmiştir. Mesela Sırbistan, Birinci Dünya Savaşı'nda doğru atı oynadığı için 3 misli toprak kazanmıştır. Bosnalıların, Hırvatların, Makedonların, Arnavutların, Macarların, Türklerin yaşadığı bir bölge bunlara verilmiştir. Bir tane Sırp olmayan Vojvodina, bir tane Sırp olmayan Bosna, Sırp yaşamayan Hırvatistan, Sırp yaşamayan Makedonya bunlara verilmiştir. Yani bu da problemi doğuruyor. Şimdi evet. Bakın bugün bile bu problem devam ediyor. Burada Sırp köyleri var. Niçin Sırp köyleri var? Çünkü orası Sırpların olmadığı halde Sırplara verildi. Sırplar gidip orada oturdular. Hı hı. Aynı şey Bulgaristan oldu. Bulgaristan birinci harpte yanlış atı oynadığı için Bulgaristan'dan çok topraklar alındı. Mesela Batı Trakya tamamen Bulgarlarla meskun bir bölgeydi. Alınıp Yunanlara verildi. Dobruca, evet Türk halkı var ama Bulgar halkı da vardı. Alındı Romanya'ya verildi. Romanya mesela çok toprak kazandı. Rusya'dan, Macaristan'dan toprak aldı. Düşünün Çekoslovakya'dan, Polonya'dan bile toprak aldı Romanya. Yani bu dengesiz politika Balkanlarda
şimdiki problemlerin
sebebidir. Bu problemler o zamandan doğmuştur. Ama Osmanlılar zamandaki vilayet sisteminde böyle bir şey olmadığı için, hepsi aynı devletin vatandaşı olduğu için bu problemler yaşanmamıştır. Osmanlı düzenine riayet edilmiş olsaydı Balkanlarda veya Orta Doğu'da bu problemlerin hiçbirisi olmazdı.
Evet. Şimdi tabii çok daha sakin, çok daha rahat ve yaşanılır bir dünyadan da bahsediyor evet. olurduk. Çünkü hakikaten her iki bölgede şu anda ciddi huzursuzluk kaynağı. Tarihi eserlere baktığımızda bölgenin hakikaten çok zengin olduğunu görüyoruz. Özellikle bazı şehirlerin, Anadolu şehirlerinin adeta birer küçük iz düşümü olduğunu görüyoruz.
Bulgar şehirleri ve Güney Yugoslavya şehirlerinin çoğu böyledir. Hatta Bosna bile. Yani bu Marmara, Doğu Marmara, Karadeniz şehirlerinin çoğunun sanki orada Göynük gibi, Mudurnu gibi şehirleri, kasabaları, Bursa gibi, Kütahya gibi şehirleri siz orada görebiliyorsunuz. Hatta çoğu coğrafi olarak bile benziyor ve hayret ediyorsunuz. Yani tam diyorsunuz bu dağ işte Bursa'nın Ulu Dağı, Keşiş Dağı. Nereye doğru? Heh tamam batıya, doğuya doğru güneşi tutuyor. Tam aynı şekilde yani sanki bu kadar benzer. Evler benziyor, insanlar benziyor. Muazzam bir benzerlik efendim 500-600 seneden bahsediyoruz. Yani 13. 14. asır ortalarında fethedilmiş Balkanlar ve 500 seneye yakın elimizde kalmış. En son toprakları 1913'te elimizden çıktı. Yani Makedonya,
daha 100 yıl Teselya, olmadı yani.
Selanik bizim elimizdeydi. Yani Bulgaristan'ın önemli kısımları, Dobruca bizim elimizdeydi. 1918'e kadar bizdeydi Dobruca. Bugün Romanya ile Bulgaristan arasında çok Türk'ün yaşadığı bir bölgedir. Köstence'nin etrafı. Şimdi bu çok yanlış kanaatle de beraberine getiriyor. Osmanlıların Balkanlara çok emek verdiğini görüyoruz. Bu pek çok kaynaklarla, kitaplarla da belgelendi. Bunun dışında kalan bölgeler bu kadar yatırım yapılmamış. Tabii Osmanlı'nın eyalet kültüründe ve sisteminde bunu aramak lazım. Bir bölge bir kere misyona katkısı açısından değerlendiriliyor. Osmanlı'nın misyonu Rumeli'de fetihlerdir. Dolayısıyla Rumeli vilayetleri Osmanlı için Arap, Kafkas ve Anadolu vilayetlerinden daha kıymetlidir. Bu açık bir şey. Sonra ikincisi her vilayetin getirdiği gelir nispetinde oraya yatırım yapılır. Bunu da şimdikiler bilmiyorlar. Bir vilayetin geliri valide toplanır. Valide bir meclisi var. O vilayetteki harcamalar nedir? Tespit edilir. Bu gelir oraya harcanır. Artarsa merkeze gönderilir. Artmazsa gönderilmez. Rumeli vilayetleri Mısır kadar belki zengin olmasa bile zengin vilayetlerdi.
Ve sürekli merkeze desteği vardı.
Merkeze para gönderen yerlerdi. Yani kendi kaynaklarını karşıladığı gibi kendi harcamalarını merkeze para gönderiyordu. Sonra Anadolu nüfus bakımından az, Balkanlar nüfus bakımından yoğundu. Anadolu ulaşım bir yerden bir yere gitmek tabiat şartları bakımından daha zor, zahmetli. Balkanlar bu kadar değil. Ve de Balkanlar devamlı taze nüfusla canlandırılmış. Anadolu'nun taze nüfusla canlandırılması 18. asırda olmuştur. 1700'lü yıllarda politik olarak. Çünkü Celali İslamları yaşanıyor burada devamlı İran destekli. Rumeli böyle değil. Rumeli en bağlı topraklar. Canlı nüfus buraya devamlı bir hayatiyet kazandırmış. Köprü yapılmış, cami yapılmış. Anadolu'daki insan canından emin değil.
Bir de tabii hızlı bir Müslüman nüfus artışı var. Yani gördükçe sürekli Müslüman olmaları belki de bu bölgede evet yaptıklarımız doğru ve devam edelim düşüncesini oluşturdu.
Tabii yani Anadolu'nun nüfusu neticede Ermeni zaten. Rumlar bir tarafa Müslüman olarak gelen Türklerdir. Ama Rumeli öyle değil. Rumeli'de kalabalık bir Bulgar Müslümanları vardır ki bugün bunlara Pomak diyoruz. Kalabalık bir Arnavutlar vardır, Müslüman olmuşlardır. Boşnaklar Müslüman olmuşlardır. Bunlar çok büyük, kalabalık insanlardır. Bunun dışında da yerli halktan Müslüman olup Türklerin, Arnavutların veya diğerlerine karışanlar olmuştur. Yani Sırp, Bulgar veya Rum olup da bunu inkar etmek mümkün değil. Devamlı bir İslamiyet'i yayma misyonu vardır. Onun için buralar çok ehemmiyet verilmiştir. Bir de orası bizim Avrupa'ya karşı, şimdi mesela bir yere, bir şehre birisi gelse, büyük bir adam, gösterecekleri belli bir yer oluyor. Orayı temizliyorlar, siliyorlar, boyuyorlar. Rumeli de bizim devamlı Avrupa'ya karşı, yani Müslüman olmayanlara karşı bir vitrinimizdir. Devamlı oranın canlı, parlak gösterilmesi lazımdır ki insanlar Türklere ve İslamiyet'e özensinler, yakınlaşsınlar diye. Hı
hı. Zaten orada olmanın sebebi bu.
Budur, evet.
Yani oraya gidip kırıp döküp olanı
çok, da... Bu da çok yanlış bir kanaat. Yani Türkler girdiler, vurdular, kırdılar. Bir kere böyle olmadığını biz biliyoruz. Her tarafı bayındırlık eserleri donatmaları, bu bir kere bunu yalanlıyor. İkincisi, halka vatandaş statüleri vermeleri ne İngiliz'e ne Fransa benzemiyor. Buralardaki insan Sırp, Anadolu'daki Türk kadar birinci sınıf vatandaştır, Osmanlı vatandaşıdır. Hepsinin Osmanlı nüfus cüzdanı vardır. Kanun önünde, devlet karşısında eşittir. Bunu da iyi anlamak lazım. Bunu bilmeyenler oraya Osmanlı'nın sömürge olarak aldığını, burada kalmak niyetinde olmadığını, vurup kırdığını düşünüyor ki bu çok yanlıştır. Tarihler bunun aksini söylüyor.
Kalmak niyetiyle gitmeyenlerin gittikleri toprakları ne kadar kısa bir sürede sömürdüğünü,
duramadığını.
Ve duramadığını nasıl çabuk döndüğünü, evet. Çünkü sömürecek bir şey kalmadığını, evet. Çekirge sürüsü tabii. Gibi adeta.
İstenmiyor, halk onları sevmiyor. Yani Balkanlardan Osmanlı Devleti'nin silinmesi bir takım milli isyanlarla olmuştur, bu doğru. Fakat bu şu garip değil mi? 500 sene o halk orada yaşıyor. 500 sene size hiç kafa tutmuyor. 500 sene sonra kafa tutuyor. Bunun sebebi ne olabilir? Tabii bunun çok sebepleri var. Osmanlı Devleti'nin mekanizmasının zaafa uğraması, herkese adaletli yaklaşamaması bunun sebebidir. Ekonomik sıkıntılar bunun sebebidir. Devamlı artan savaşlar ve harcamalar bunun sebebidir. Ve de Fransız ihtilali neticesinde bütün dünyaya yayılan milliyetçilik cereyanları bunun neticesidir. Sadece Balkan uluslarında değil, Türklerin arasında da, Müslümanlar arasında da aynı cereyan, aynı
hatta Avrupa ülkelerinde de.
Avrupa ülkelerinin hepsi kaybetmiştir.
Yani Almanya bile ortadan ikiye bölündü aynı.
Almanya'nın kaybettiği toprağı hiç kimse kaybetmedi. Bugünkü Polonya'nın yarısı Almanya'nındı. Rusya'da bile Almanlar vardı, terk ettiler. Çekoslovakya'nın ortası, Sudetler bölgesi Almandı, terk ettiler. Alsas-Lorraine'i Fransızlara terk ettiler. Almanlar çok Prusya bugün Almanya'nın elinde değildir. Düşünün, Danzig gibi yerler Polonya'nın elindedir. Yani Almanya'nın çok toprakları gitmiştir elden. Hatta Litvanya, Letonya'nın güneyinde sayısı 400-500 binleri bulan Almanlar vardı. O topraklar Rusya'nın elindedir bugün. Ukrayna'da Almanlar vardı. Ne çok kaybetti bunlar. Neden? İşte bu milliyetçilik cereyanları, merkezi imparatorlukları darmadağın etti. Bu tabii bir şeydi, normal bir şeydi.
Şunu da düşünmek lazım. Şimdi bir milliyetçilik akımından bahsediyoruz. Balkanları etkilediğini söylüyoruz. 500 yıl sizin hüküm sürdüğünüz, evet. Bir yer. Eğer siz burada adaletli bir hükümranlık yapmasaydınız, acaba bu topraklarda etki edecek bir milliyetçiliğin, sahip çıkacak milletler bulabileceğine inanabilir tabii, miyiz?
Evet, o hiçbirine olmazdı. Yani Osmanlı'nın, buradan dolayı da tenkit ederler. Osmanlı niçin bunları zorla Türkleştirmedi, Müslümanlaştırmadı. Fakat İslam dininin kaidelerinin en meşhur olan bir tanesi la ikrahe fiddindir. Dinde zorlama yoktur. Kimse Müslüman olmaya zorlanamaz. Bu ancak münafıkları, iki yüzlülerin sayısını arttırır. İslamiyet, Allah istese herkes Müslüman yapardı diyor Kur'an-ı Kerim. Sizin vazifeniz bu, peygambere de verilmemiş zorla Müslüman yapmak. Siz tebliğ edersiniz, anlatırsınız. İslamiyet'te cihat şu, bu demektir. İslamiyet'in her yerde duyulmasını sağlamak. Müslüman olurlar, olmazlar, onların bileceği iş. Devlet zoruyla Müslümanlık yoktur. Bu dine aykırıdır. Hı hı. Osmanlılar bunu isteseler bile yapamazlardı. Çünkü bu onların dinine aykırıdır.
İşte bunları anlayamadıkları için belki de Osmanlı'nın Balkanlardaki duruşunu anlamak da mümkün değil. Pek çok özel eserler, evet. Bırakılmış ve bu eserlerden bazıları hakikaten eğer şimdi bizim topraklarımız içinde olsaydı birer mücevher, evet. Gibi parlıyor olacaktı.
Tabii. Yani Balkanların ben gezebildiğim çok yerinde yapılan muazzam tahribatlara rağmen hala daha bulunduğu yerde bir abide gibi parlayan Osmanlı eserleri gördüm. Camisiydi, hamamıydı, imaretiydi. Bunlar eskiden bu zamana kalmış. Bazısı aynı ismini taşıyor. Mesela imarat var. Yugoslavya'da var, Bulgaristan'da var. İmarat diyorlar adına. Fakat bunlar sizin de biraz evvel söylediğiniz gibi çok farklı maksatlarda kullanılıyor. Sinema olarak kullanılanları var, konser salonu kullanılan, hastane olarak kullanılanları var. Hatta şunun bunun hususi mülkün içinde kalmış ve bundan dolayı haraba uğramış olanları var. Taşlarından evler, binalar yapılmış, duvarlar örülmüş, bunlar da var. Ama şu anda bile varlıklarını muhafaza ediyorlar. Bunda en çok korunan Macaristan'dakiler oldu. Macaristan'da biz az durduk. O 150 sene ki gene de az değil. Bu zaman zarfında yapılan pek çok hayır eseri Macarlarda ve Almanlarda Sırp milletleri kadar gaddarlık ve vahşet olmadığı için büyük ölçüde muhafaza edildi. Ancak yılların tesiriyle bazıları yok oldu. Bunun dışında Rumeli'de en çok Osmanlı eserinin muhafaza edildiği benim tespitlerime göre Yugoslavya'dır. Evet. Yugoslavya'da Osmanlı hakimiyeti uzun yıllar devam etmiştir. Belgrad 1867'de bırakılmıştır benim hatırladığım kadarıyla. Bosna 1878'de Avusturya tarafından işgal edilmiş ama 1914'e kadar hükmen bizim elimizde kalmıştır. 1908'e kadar. Makedonya 1913'e kadar bizim elimizde kalmıştır. Kosova ve Sancak 1913'e kadar bizim elimizde kalmıştır. Balkan Harbi'ne kadar. Sancak dedim bugünkü Novi Pazar. Bu az bir zaman değil. Bunun tesiri var. Ondan sonra krallık idaresi fevkalade demokrat bir idareydi. Belli zamanlarda otoriter krallar olsa bile Türklere, Müslümanlara karşı müsamahakar idiler Yugoslavya'da. Ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan komünist rejim de bir Doğu bloku, Rusya bloku gibi sert bir komünizm olmadığı için ve devlet başkanı olan Tito Hırvat asıllı olduğu için, Hırvatlarla Sırplar birbirini hiç sevmediği halde Tito'da fazla milliyetçilik bulunmadığı için Osmanlılardan kalma eserlerde fazla tahribat tatbik etmediler. Hatta mümkün mertebe korudular. Yani koruyabildikleri kadar Türk kültürünü, Osmanlı varlığını inkar etmediler. Bundan sonra benim tespitlerime göre en çok Osmanlı eseri Romanya'da muhafaza edilmiş. Romanya'da biz uzun kaldık. 1878'de tamamen terk ettik. Fakat buralarda fazla Türk Müslüman olmadığı için sayı azdı. Yani burada yapılan eser sayısı azdı. Bunun dışında en çok eser Yunanistan ve Bulgaristan'da var. Yunanistan ve Bulgaristan bizim çok uzun zaman elimizde tuttuğumuz iki eyaletimizdir. Bilhassa Bulgaristan'da köylere kadar sirayet eden bayındırlık eserleri vardı. Fakat Bulgaristan maalesef Doğu blokunun en sert komünist rejimi tatbik eden ülkesi olduğu için göz göre göre bağıra çağıra bütün Osmanlı eserlerini yok ettiler. Bugün Bulgaristan'da mevcut bulunan Osmanlı eserleri elle sayılacak kadar azdır.
Halbuki kendi zenginliğine ihanet ediyor.
Tabii yani neticede bu bir tarihi vakadır. Osmanlı'nın burada kaldığı tarihi bir vakadır. Bunu yıkmanın milli kültüre faydası nedir? Bunu şimdi anladılar Bulgarlar. Bulgarlar da Osmanlılardan kalma eserleri şimdi tamir ediyorlar ama Bağda Harebel Basra en güzel Osmanlı eserleri, en eski hem kültürel olarak hem arkeolojik olarak, tarih olarak kıymetli olan Osmanlı eserleri Bulgaristan'daydı. Buna benzer bir tahribat Yunanistan'da görüldü. Yunanistan da komünizm olmadı ama geleneksel bir Türk düşmanlığı orada devamlı taze tutulduğu için evet. Aşırı bir milliyetçilik. Burada da Osmanlı eserlerinin fevkalade büyük bir tahribata uğradığını görüyoruz. Hatta adalardaki eserlere varıncaya kadar hunharca yıkıldığını, yani bari başka bir şey olarak kullanın görüyoruz ki bu Balkan ulusları içinde, Balkan tarihi içinde, dünya tarihi içinde üzücü bir hadise oldu.
Evet, enteresan bir öfke aslında, sebebi anlaşılamayacak bir öfke. Belki de hani kendi geçmişlerinde bununla ilgili, gerçi zamanımız az ama şunu anlatalım. İnsan eğer iki kişiyiz evet. Biz burada. Ben sizden alacaklıysam, siz bana borçluysanız beni görmekten pek hoşlanmıyorsunuz.
Evet, aynen öyle. Bunlar da istememişler.
Galiba aynı
kendilerine Osmanlı'yı hatırlatan hiçbir şeyi görmek istememişler. Bu bir vakadır, doğru. Şimdi bunlar da bundan pişmanlar. Çünkü global değerler, evrensel değerler böyle söylemiyor. Bunun benzeri bir düşünce bizde de vardı. Yani bu Roma, Yunan antik çağ eserlerinin korunmasına karşı çıkardı insanlar. Bu da yanlıştı. Neticede biz bir medeniyetler memleketin üzerindeyiz. Bunları biz geliştirdik, yıkmadık, yok etmedik. Bu bizim için övünülecek bir husustur.
Hatta bunu Osmanlı yapmadı.
Osmanlı yapmadı. Yani Sultan Fatih'e bu İstanbul Hristiyanlarını zorla Müslüman yaptığı telkinde bulunanlara Hazreti Fatih demiştir ki dini mübini İslam'ı şari'den, yani bu dinin koyandan, İslam dinini bu dinin koyandan daha fazla himaye etmeye kalkışmak ne büyük cesarettir. Yani Allah bunu istememiş, Allah bunu emretmemiş. Siz diyorsunuz buna Müslüman, yani İslamiyet'e faydalı olmaya çalışıyorsunuz. Siz Allah'tan daha mı çok İslamiyet için düşünüyorsunuz? Aynı şekilde Osmanlılar dini esas alan bir devlet olduğu halde ve Türk milliyetçiliğini ön planda tuttuğu halde bu eserleri ortadan kaldırmamış ve bu bizim için övünülecek bir durumdur. Yalnız burada şu var, bazen bir suistimal veya kötü niyet seziliyor. Yani antik çağ eserlerine verilen ihtimam Osmanlı ve Selçuklu eserlerine verilmiyor. Bu ayrı bir yanlışlıktır. Yani biz aynı ihtimamı Selçuklu ve Osmanlı eserlerine gösterilmesini bekleriz. Yani antik çağ eserlerine gösterilen kıymetin verilen değerin onlara da verilmesini isteriz.
Bu da bir imaj çalışması galiba.
Doğru doğru.
Öyle düşünmek, değerlendirmek lazım. Tabii şunu düşünmek lazım. İnsan kendi bilgisiyle, becerisiyle ne kadar insansa, sahip olduğu kültürle de o kadar insan. Bu topraklara binlerce turist sadece kebap yemeye, sadece lokum almaya gelmiyor. Bu toprakların zenginliği, pek çok kültürü kendisine çekebiliyorsa sahip olmamız, sahip tabii. çıkmamız gereken ve tabii ki bir noktada belki bizim bu kültürlere sahip çıkmamız bizden kalan izleri yurt dışında korumamız anlamında da iyi bir referans
onlara da,
olacak.
Yani onlara da bizim yüzümüz olur en azından. Bakın biz antik çağdan kalma eserleri koruyoruz ama hayatında tutuyoruz. Siz de bu mücadele olarak buna mukabele edin. Siz de böyle davranın diyebilme hakkımız var. Sonra Arap memleketlerinde öyle memleketler var ki Osmanlı eserlerini tuzla buz ediyor.
Yakın zamanda.
Yakın zamanda işte Suudi Arabistan'da olanlar malum. Siz şimdi bunlar böyle yaparken bir Yunanlı'ya, bir Bulgar'a, hele ki komünizm zamanında ne diyebilirsiniz? Ne diyebilirim? Üstelik biz kendi ülkemizde de gerek antik çağa ait, gerek Osmanlı ve Selçuklu devrine ait pek çok eserlerin kıymetini bilmeden hoyratça yok etmişken kime ne diyebiliriz? Ama tabii zaman değişti. Şimdi bu zihniyetten kurtulduk çok şükür ama tabii çok şey de kayboldu.
Çok olunca böyle oluyor.
Öyle oluyor. Evet. Kıymeti bilinmiyor.
Efendim çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Haftaya tekrar görüşmek üzere. Profesör Doktor Ekrem Uğur Ekinci'yi uğurluyoruz. Yarın yine bu programda bu saatlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İpek Yolu.